Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugünkü programımızda bilinçaltı ve rüyalar adlı oldukça ilgi çekici ve derinlikli bir konuyu ele alacağız. Bilinçaltının gizemli dünyasıyla rüyalarımız arasındaki bağlantıyı klasik psikoloji kuramlarından modern nörobilim çalışmalarına kadar geniş bir perspektiften irdeleyeceğiz. Programımız boyunca Freud, Jung gibi öncü psikologların görüşlerine, günümüz bilimsel araştırmalarına ve hatta konuyla ilgili okunması gereken kitap önerilerine yer vereceğiz. Evet, bugün bu konuyla ilgili Berna Tuncer bize güzel şeyler ve ilgi çekici konular anlatacak. Bilinçaltı ve rüyalar insan zihninin en gizemli ve tartışmalı alanlarından biri olduğu için bu konuyu hem tarihsel hem bilimsel açıdan bize ele alacak. Evet sevgili Berna, şimdi bilinçaltı kavramını tarihsel ve teorik çerçevede nasıl tanımlıyoruz? Özellikle Freud'un bilinçaltı tanımından başlarsak günümüzde bu kavrama dair neler söyleyebiliriz?
Merhaba, bugünkü konumuz tabii bilinçaltı ve rüyalar. İnsan zihninin aslında oldukça gizemli ve tartışmalı alanlarından birisi. Dolayısıyla da bu konuda sadece tarihsel olarak değil ama bunu bilimsel açıdan da ele alabilmek oldukça önemli. Çünkü bilinçaltı zihnimizin farkında olmadığımız, bastırılmış ya da otomatik işleyiş gösteren kısmını ifade eder. Yani bu konuda özellikle Freud'un Rüyaların Yorumu adlı bir eserinde rüyaların kişinin bastırılmış arzularının ve bilinçaltındaki çatışmalarının bir yansıması olduğunu ileri sürmüştür. Ve Freud'a göre rüyalar gizli dile benzer. Yani aslında dile gelmemiş ifadelerin bir şekilde rüya aracılığıyla dile geldiği gizli dil olarak adlandırıldığı bir kavram. Ve sembolik anlatımlarda da bilinçaltımızdaki istekleri, korkuları ve çatışmaları ortaya koyar rüya olarak adlandırdığımız kavram. Öte yandan yine bu konuda Carl Gustav Jung bilinçaltı kavramını ele alırken demiştir ki kolektif bilinçaltı kavramını ortaya atmıştır. Bu konuda da Jung'a göre bireysel deneyimlerimizin ötesinde insanlık tarihine dair ortak bazı arketipal semboller rüyalarımızda yer alabilir. Yani bu bağlamda rüyaları sadece kişisel psikolojik süreçlerin değil aynı zamanda bir kolektif bilinçaltının ya da evrensel bir dilin izlerini taşıdığını da söyleyebiliriz. Yani iki farklı görüş var aslında bu konuda. Freud diyor ki bu kişinin bastırılmış arzularının ya da bilinçaltı çatışmalarının bir yansımasıdır rüyalar. Öte yandan Jung da bu konuda diyor ki bilinçaltı kavramını ele alırken aslında hepimizin bir ortak olarak barındırdığı, taşıdığı bir kolektif bilinçaltı var. Yani bulunduğumuz ülkede, yaşadığımız şehirde, doğduğumuz topraklarda, göç eden atalarımız varsa onlara dair hepimizin ortak taşıdığı bir kolektif bilinçaltı ve buna dair yine tüm insanlığa ait ortak bazı semboller rüyalarımızda yer alabiliyor. O yüzden rüyayı sadece bireysel bir kavram olarak adlandırmaktan ziyade bazı durumlarda bireysel, bazı durumlarda da daha karmaşık. Yani evrensel bir bilinçaltı dilinin izlerini taşıdığını da ifade edebiliyoruz.
Bu ilginç bir nokta. Yani hem bireysel hem evrensel bir boyut söz konusu. Peki bu kuramsal yaklaşımlar günümüzde nasıl değerlendiriliyor?
Aslında modern psikoloji ve nörobilim hem Freud'un hem de Jung'un öne sürdükleri fikirleri kısmen destekliyor. Yani desteklemediği pek çok kısım var. Ve bu konuda rüyaların oluşumuna dair de farklı mekanizmalar üzerinde duruluyor. Örneğin şimdi çok terimsel kısmına değinmek istemiyorum ama en azından rüyamızın belli aşamaları var. Bunları bilimsel olarak REM, non-REM uyku gibi uykunun farklı bölümleri olarak ele alabiliyoruz. Örneğin REM uykusu sırasında yani hızlı göz hareketlerinin gözlendiği uyku esnasında beynimizin limbik sistem ve görsel korteks gibi bölgeleri oldukça aktif. Ama yine aynı REM uykusu esnasında prefrontal korteksimiz daha az aktif. Bunlar yapılmış fonksiyonel MR çalışmalarında desteklenmiş. Bu durum rüyaların hem duygusal hem de sembolik içeriklerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığını bize gösteriyor. Ve yine buna dair yapılan fonksiyonel MR görüntüleme ve PET taramalarında rüyaların beyindeki aktivitelerle yakından ilişkili olduğu da ortaya konuluyor. Yani uykunun bazı aşamaları sırasında beynimizin aktif olduğu dönemlerde gördüğümüz rüyaların farklı olabildiği ile ilgili çok fazla çalışma var bu konuda yapılan. O yüzden görmüş olduğumuz rüyalar aslında beynimizin aktivitesini bize yakından ilişkili bir şekilde gösterebiliyor.
Rüyaların yorumlanması her zaman tartışmalı bir konu değil mi? Genellikle insanlar rüyalarını görüyorlar, sonra internette rüya Kesinlikle. Yorumlamaya bakarak kendi rüyalarını yorumlamaya çalışıyorlar. Halbuki bunun böyle olmaması lazım.
Çünkü bu tamamen hani hem kişiye özel hem de o içinde bulunduğu kolektif bilince özel bir kavram. Evet, elbette ki bastırılmış duyguların ifadesi olabiliyor. Dışa vurulmamış, yani sağlıklı ifade edilmemiş duyguların ifadesi olabiliyor. Ama tüm bunların yanında o rüya bireysel olarak bize ait olmayan, tamamen kolektif izler taşıyan bir rüya da olabiliyor. Bazen sadece zihnin kendi kendini deşarj etme amacına yönelik olarak görülen rüyalar da olabiliyor. Yani rüyaların da çok farklı alt tipleri var. Ama tabii ki bu gerçekten her zaman tartışmalı bir kavram. Çünkü söz konusu bilimsel bir bakış açısından bakmak olduğunda rüyaların yorumlanması ve analizinde her zaman için farklı soru işaretlerinin olduğunu görebiliyoruz. Çünkü rüyaların bilimsel analizi hem klasik bilinen psikodinamik yaklaşımlarla hem de bilişsel bakış açısıyla, yani nörobilim perspektifiyle ele alınabiliyor. Bu konuda mesela Freud'un örsellik ve bastırma gibi kavramları deniyor ki rüyaların kişisel bilinçaltı dinamiklerini yansıttığını öne sürüyor Freud. Çünkü bu kavram dahilinde örselliğe dair veya bastırılmış duygulara dair bazı kavramlar var. Öte yandan yine aynı konuda modern çalışmalar rüyaların hafıza pekiştirme, duygusal düzenleme ve problem çözme süreçlerine hizmet ettiğini savunuyor. Özellikle de biraz önce bahsettik. Hızlı göz hareketleri dediğimiz rapid eye movement, yani REM uykusu sırasında beynin bazı bilgileri yeniden yapılandırması ve duygusal deneyimleri işleme süreci aslında bize rüyaların işlevine dair önemli ipuçları verebiliyor. Ayrıca bu konuda lucid rüya, yani farkındalıklı rüya olarak adlandırdığımız bazı rüyalar var. Bunlar üzerine yapılan bazı deneysel çalışmalarda rüya sırasında kişinin kendini fark etmesi, hatta o görmüş olduğu rüyada rüyanın içeriğini tamamen değil ama belli bir dereceye kadar kontrol edebilmesi üzerine önemli veriler sunmuş. Yani lucid rüya olarak adlandırdığımız şeyde kişi sabah kalktığında veya o rüyadan uyandığında sanki rüyanın içerisinde gerçek, hatta o rüyayı bilinçli bir şekilde kendi yönetebildiğini düşünüyor. Lucid rüya olarak adlandırdığımız rüyalarda.
Bende de genelde şöyle olur, o rüyayı gördüm, içinde kendimi fark ederim ama olayı değiştiremem ve değiştiremediğim için kızarım, sinirlenirim. Bu böyle olmamalı, burayı şöyle değiştirmem lazım dediğim halde o kısmına müdahale edemem.
Mesela aslında bu da yine bir oluyor. Lucid rüya türevi.
Tabii.
Düşünüldüğünde bu konudaki bu tür çalışmalar bizlere rüya bilincinin nörolojik temellerini anlamada da büyük katkılar sağlamış oluyor.
Peki bu noktada birçok bilim insanı rüyaların sadece rastgele beyin aktivitesi olmadığını, hatta belirli işlevleri olan karmaşık süreçler olduğunu savunuyor. Mesela rüyaların hafıza pekiştirme sürecine katkıda bulunduğunu gösteren birçok çalışma var. Mesela bunlara örnek verebilir miyiz? Şeyi de biliyoruz, bazı insanların günlük yaşam içerisinde bulamadıkları çözümleri rüyalarında bulduklarını da biliyoruz.
Aslında bunu dedik ya, bilinçaltımız bizimle rüyalar aracılığıyla da çok sağlıklı bir şekilde iletişime geçiyor diye. Bu konuda Matthew Walker'ın Neden Uyuyoruz adlı kitabı çok güzel bir kitaptır. Yani bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer uyku, neden uyuduğumuz, rüya, bunlara dair bir farkındalık kazanmak istiyorsanız muazzam bir eser. Bu eserde uyku ve rüya süreçlerinin beyin sağlığı ve hafıza üzerinde oynadığı kritik rolü çok detaylı bir şekilde açıklıyor kitapta. Ve Matthew Walker'ın çalışmaları uyku evreleri ile öğrenme ve duygusal düzenleme arasındaki ilişkiyi de bilimsel verilerle ortaya koyuyor. Yine bunun yanı sıra Alan Hobson'ın rüya nörobilimi üzerine yaptığı araştırmalarda rüya sırasında beynin nasıl çalıştığını, ve rüyaların duygusal içeriğinin hangi beyin bölgelerinden kaynaklandığını inceliyor ve aslında bu yapılan çalışmalar, bu tür çalışmalar, bu tür kaynaklar bize rüyaların işlevselliğini anlamamız üzerinde de önemli katkılar sağlıyor. Yani o rüyayı gördüğümüz esnada beynin hangi bölgesinin aktif olması, yani işte bu duygularla yönlendirilen bir rüya mı, işte bu esnada prefrontal korteks dediğimiz kısım mı aktif, yoksa beynin başka bir kısmı mı aktif, bunlar tamamen bilinçaltında bazı duygularla eşleşen rüyalar olduğunu bize gösterdiği için tabii bu yapılan çalışmalarda bizlere hani bir rüyanın sadece bir bilimsel bir beyin aktivitesi olmadığı, aksine bunun belli bir işleve, belli bir amaca hizmet eden oldukça karmaşık bir süreç olduğunu da gösteriyor. Bu da tabii ki işte bahsetmiş olduğunuz gibi rüyaların hafıza pekiştirme sürecine de katkıda bulunduğunu çeşitli çalışmalarla görebiliyoruz.
Hatta işin ilginç boyutlarına gidersek bazı rüyaların haberci rüyalar olması, değil mi? Yani o kişinin o rüyalarının sadece sembolik ya da o kişinin bastırılmış duygularından ziyade evrensel bilgi içerdiğini de görebiliyoruz bazen.
Evet, evet, yani bu haberci
tabii
rüyalarda.
Tabii çok nadir ama bunlar da var, bunlar da bir gerçek.
Evet.
Peki, bilimsel verilerle desteklenen teoriler ve modern çalışmalar kadar acaba bu konuyla ilgili okunması gereken temel kitaplar var mı? Acaba bunlarla ilgili bize önereceğiniz kitaplar olur mu? İnsanlar eğer bu konuyla ilgili merak ediyorlarsa meraklarını gidermek için neleri tavsiye ederiz?
Kesinlikle bilinçaltı ve rüyalar konusunda klasikleşmiş birkaç eser var. Bunları eğer ilgi duyuyorsanız okumanızı mutlaka tavsiye ederim. Bunlardan bir tanesi Freud'un Rüyaların Yorumu adlı eseri. Burada rüyaların yorumunda rüyaların bilinçaltımızdaki bastırılmış arzuları ve çatışmaları nasıl yansıttığını anlamada temel kaynaklardan birisi. Tabi burada Freud'un sembolik analizleri rüyaların dilini çözmek için de önemli ipuçları sunduğuna dair bazı bilgiler veriyor bu kaynak. Yine Jung'un İnsan ve Sembolleri, Man and His Symbols diye bir kitabı var. Jung'un bu eserinde de yine bireysel bilinçaltının ötesinde bazı evrensel arketiplerin rüyalarımızdaki yansımalarını ele almış. Ve bu kitapta da sembollerin, mitlerin ve rüyaların ortak insanlık deneyimini nasıl yansıttığını daha detaylı bir şekilde açıkladığını görüyoruz.
Burada şeyi de söylemek lazım, değil mi? Şimdi zaten dünya üzerinde belirli şeyleri temsil eden semboller var.
Evet.
Ve bu sembollerin rüyalarda ortaya çıkması da sonuçta
beklenen bir durum.
Ve o nedenle sanırım belirli sembollerin anlamını rüya yorumlanacaksa eğer oradaki sembollerin anlamlarını da bilmek lazım.
Evet, aslında evrenin bizimle semboller aracılığıyla da iletişime geçtiğini göz önünde bulundurursak bu semboller çok eski çağlardan beri günümüze kadar gelen kadim bilgiler ve bunlarla ilgili de hatta belki yine her yayın sırasında böyle konuştukça bir fikir olarak ortaya çıkıyor ama sembolizmle ilgili belki bu konuda sizin çok ilginiz olduğunu
evet.
biliyorum. Bu konuya da değinebiliriz ilerleyen yayınlarımızda.
Çünkü insanlığın ortak anlamları olan sembolleri var. Aşağı yukarı neredeyse bütün dünyadaki insanlar için ortak özellik gösteriyor bu semboller. Bunları da konuşmak lazım bence de, çok haklısın.
Evet.
Başka kitap önerileri?
Tabii ki biraz önce bahsettiğim kitap, tekrar yineleyeceğim, Matthew Walker'ın Neden Uyuyoruz kitabı. Bu kitapta modern uyku ve rüya araştırmaları var kitabın içerisinde. Her bir cümle, her bir kavram bilimsel çalışmalarla desteklenmiş ve oldukça da anlaşılır akıcı bir dille ifade ediyor bu bilimsel verileri. Özellikle uyku düzeni, uykunun REM evresi ve rüyanın işlevi üzerine yapılan çalışmalar oldukça geniş bir şekilde bu eser içerisinde yer bulmuş. Ve son olarak da yine Alan Hobson'ın rüya nörobilimi üzerine makaleler ve kitaplarını de okunmasını önerebilirim. Çünkü Hobson'ın bu konudaki çalışmaları rüyaların nörobiyolojik temellerini anlamak için oldukça önemli. Özellikle rüya sırasında beynin aktif bölgeleri ve rüyaların işlevi üzerine yapılan bazı deneysel çalışmalar modern bilimsel literatürde de sıkça referans gösterilen çalışmalar oluyor. Bu bahsetmiş olduğumuz kitaplar hem tarihsel perspektif hem de modern bilimsel yaklaşımları kapsamlı biçimde ele alan kitaplar ve her biri hem bilinçaltının hem de rüyaların oldukça karmaşık olan yapısını anlamamız konusunda bize katkı sağlayabilirler.
Hatta burada şimdi şunu hatırladım. Biliyorsunuz İslamiyet'te istihareye yatma mevzusu var.
Evet.
Hani bir konuyla ilgili bir şeyi öğrenmek istediğiniz zaman öncesinde bir duanız var, niyetiniz var. Sonra uykuya yatıyorsunuz ve uykuda o rüya şeklinde size gösteriliyor.
Evet.
Aslında burada bilinçaltımızın bize gösterdiği şeyler daha net sanırım ortaya çıkıyor. Ya da orada görmemiz gereken ama bazen kendi bilincimizle fark etmek, görmek istemediğimiz şeyler orada bize daha net sunulabiliyor gerçekten. Peki, bir başka sorum var. Bunu da çok merak ettiklerini düşünüyorum. Günümüz nörobilim ve psikoloji alanında çeşitli gelişmeler var. Peki, şeyi de biliyoruz. Rüyalar ve bilinçaltı nasıl işliyor? Bununla ilgili bize önemli veriler de sunuyorlar ama bu alanda güncel araştırmalardan bahsedersek özellikle hangi konulara yoğunlaşmışlar?
Bu konudaki güncel çalışmalar aslında rüyaların sadece bir psikodinamik süreçlerin ürünü olmadığını, aynı zamanda işte hafızanın tekrardan onarımı, duygusal düzenleme, öğrenme gibi bilişsel işlevlerle de yakından ilişkili olduğunu gösteriyor bize. Yine bu özellikle REM uykusu esnasında bahsetmiştik. Bu esnada beynin duygusal anıları işleyen bazı kısımları var, anatomik yapıları. Bunlar işte amigdala olarak adlandırılıyor. Hafıza ve öğrenme ile ilgili olan beynimizin hipokampüs olarak adlandırılan kısmı ve görsel korteks gibi bölgeleri arasında rüya gördüğümüz anda önemli bir dinamik etkileşim olduğu saptanmış. Yani hem beynimizdeki duygusal alan, hem hafıza öğrenme alanı, hem de görsel korteks. Hepsi kombine bir şekilde çalışıyor rüya gördüğümüz esnada. Fonksiyonel MR taramasıyla yapılan çalışmalar, mesela rüya sırasında beynin hep farklı bölgelerin aktif hale geldiğini ve bu meydana gelen aktivitenin de kişinin hayatındaki deneyimlerle bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Yani sıkıntılı bir süreçteysek o sıkıntıyı yaşadığımız duyguya yönelik beynin daha aktif olarak çalıştığını, ya yani tamamen içinde bulunduğumuz deneyimlerle bağlantılı bir şekilde rüya görüyoruz ve yine bu yapılan çalışmalar rüyaların beyindeki sinaptik bağlantıları güçlendirme ve beraberinde o kişinin yaşamış olduğu duygusal travmaların işlenmesinde ciddi rol oynama gibi işlevlerini de destekliyor. Biraz önce bahsettiğimiz lucid rüya, yani farkındalıklı rüya üzerine yapılan çalışmalarda da kişinin rüya sırasında kendisini gözlemleyebilme, hatta bilinçli müdahalede bulunabilme kapasitesini inceleyerek yine rüya bilincinin nörolojik temellerine de ışık tutulduğunu söyleyebiliriz bu yapılan çalışmalarda.
Burada da herhalde filmlere atıfta bulunmak lazım.
Evet.
Rüyaların yalnızca rastgele bir zihinsel fırtına olmadığını, aksine karmaşık ve işlevsel süreçlerin bir parçası olduğunu böylece anlamış olduk diye düşünüyorum. Bu noktada birçok bilimsel makale ve deneysel çalışma rüyaların hafıza, öğrenme, duygusal denge üzerinde rolünü destekleyici veriler bize sunuyor.
Evet, çünkü yine bu konuda mesela nörobilim alanında yapılan bir dizi çalışma var. Bu çalışmalar diyorlar ki REM uykusunun ardından öğrenilen bilgilerin pekiştiği ve duygusal anıların daha sağlıklı biçimde işlenebildiği. Yani örnek veriyorum, siz daha öncesinde hayatınızda tecrübe ettiğiniz bir olay, o esnada sağlıklı bir duygusal tepki veremediğiniz olayı rüya sırasında tekrardan işlemleyerek aslında orada eksik kalan, sağlıklı işlenememiş süreç daha sağlıklı işlenilmiş oluyor. Ve bu çalışmalarda rüyaların hem psikolojik iyileşme hem de beyin sağlığı üzerinde potansiyel olarak faydaya sahip olduğunu da çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Yani rüya duygusal olarak iyileşmek için önemli bir kavram.
Şimdi böyle söyleyince şeyi hatırladım. Benim ise bazı rüyalarım vardır. Yıllar içerisinde devam eden dizi gibi, hani arkası yarın şeklinde. Benim bazı rüyalarım vardır öyle gerçekten. Yani çocukluğumda da hatırlarım o rüyayı. Ama her büyüdüğümde ya da hayatımın farklı alanlarında o rüyalarım farklı şekillerde şekillenir. İlginç. Şimdi düşününce demek ki orada gerçekten bir işlenen bir durum var. Ve ben onu farklı bir şekilde işlemeye devam ediyorum.
Evet, bu konuda yine bir örnek geliyor aklıma. Tanıdığım bir kişi bunu söylemişti. Sürekli olarak aynı mekanda, aynı ortamda devam eden bir hayat gibi rüya gördüğünü. Yani bir akşam örnek veriyorum, işte işten dönmüş, O esnada işten döndükten sonra evde olan olaylar ama şu anki yaşadığı real yaşantıdan farklı. Bambaşka farklı bir yaşantı. Ertesi gün yine aynı ortamda aynı rüyanın devamını görüyor. Yani bunu dediğiniz gibi bir dizi ama şu anki yaşantıdan bambaşka, farklı bir ortam, farklı insanlar, farklı koşullar. Kişi aynı kişi ama o rüyayı sürekli olarak düzenli ve devamlı bir şekilde hep o ortamda ama gerçekte real yaşantıda olmayan bir ortamda devam eden bir rüya dizisi olarak bunu adlandırdı.
Acaba zihnimiz eğer farklı bir yaşantım olsaydı nasıl olurdu diye soruyor.
Bunun bir açıklaması olabilir. Kesinlikle. Yani olabilir. Burada belki yine regresyonla ilgili bir şey olabilir. Hani çözülememiş bir yine duygusal travmayı gösterebilir. Ya yani pek çok faktör olabilir. Belirsiz aslında ama bunu etkileyen çok fazla faktör var.
Peki bilinçaltı ve rüyaların günlük yaşamımızdaki rolü de merak konusu. Bu konuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bunları, bu bilgileri hayatımıza nasıl entegre edebiliriz? Ya da rüyalarımızı yorumlamak bizim gerçekten kişisel farkındalığımızı arttırmaya fayda sağlar mı?
Rüyalar kişisel bilinçaltımızın yansıması olarak düşünürsek eğer içsel dünyamıza dair pek çok ipucu barındırırlar. Yani bunu rüya günlüğü tutmak, rüyaların tekrarlayan temellerini ve temalarını ve sembollerini fark etmemize yardımcı olabilir. Bizler de bu sayede bastırılmış duyguların ve çözülmemiş bazı psikolojik çatışmaların farkına varabiliriz. Ayrıca bilinçaltımızla aktif diyalog kurabilmek için meditasyon, farkındalık olarak adlandırıldığımız mindfulness çalışmaları ve bilinçli rüya teknikleri gibi farklı yöntemler kullanılabilir. Ve bu tekniklerde hem zihinsel rahatlama sağlaması açısından hem de rüya içeriklerinin daha bilinçli bir şekilde yorumlanması açısından bize olanak sağlayabilir.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu rüyalarla ilgili kısım aslında hepimizin çok merak ettiği sorulara çok güzel cevaplar oldu. Peki şimdi günümüzdeki terapötik yaklaşımlarda özellikle psikodinamik terapi ve bilişsel davranış terapi yöntemlerinde rüya analizi çok önemli bir yer tutuyor değil mi? Bunu biliyoruz.
Evet, çünkü rüyaların içerdiği bazı sembolik anlamlar da bireyin kendi iç dünyasıyla iletişim kurmasını da çok fazla kolaylaştırabiliyor. Örneğin bugün bilinçaltı ve rüyaların hem tarihsel gelişimi hem de modern ve bilimsel yaklaşımlarını ele almaya çalıştık bu konuşmamızda ve Freud'un, Jung'un kuramlarından başlayarak REM uykusunun nörobilimsel temeline, lucid rüya çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede konuyu irdelemeye çalıştık. Aslında özetle rüyalar yalnızca zihinsel rastlantılar değil, bizim için hafıza pekiştirme, duygusal düzenleme ve kişisel farkındalık gibi işlevlerde de çok önemli rol oynayan karmaşık ve çok katmanlı süreçler olduğundan bahsettik. Bu süreçleri eğer anlayabilirsek hem psikolojik iyileşme anlamında hem de kendimizi daha derinlemesine tanımak açısından oldukça önemli bir adım atmış olabiliyoruz. Sizlere bahsetmiş olduğum, hatırlatmış olduğum o eserlerde de rüyalarla ilgili çok fazla hem sembolik yapı hem bilinçaltı diliyle ilgili farklı pek çok bilgiler var. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalar da rüyalar ve bilinçaltının sadece psikolojik bir fenomen değil, aynı zamanda biyolojik, nörolojik, kültürel, ki burada kültürel çok çok geniş bir kısmı kapsıyor, her türlü çok boyutlu, karmaşık bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Ve hak verirsiniz ki yine her birimizin yaşam deneyimleri rüyalar aracılığıyla kendini yeniden yorumlayıp içsel dünyamızı da yeniden keşfetmemize yardımcı olabilecek bir duruma vesile olabiliyor.
Evet, teşekkür ederiz Berna Hocam. Ve sevgili dinleyiciler, umarım bugün sizlere bilinçaltı ve rüyaların dünyasında yeni perspektifler kazandırabilmişizdir. Kendi rüyalarınızı daha dikkatli dinlemeye, hatta belki de bir rüya günlüğü tutmaya başlamaya ne dersiniz? Çünkü aslında gerçekten rüyalar kişilere özel, evet kolektif, evrensel anlamları da var. Ama şunu hep söylemek lazım, rüyayı kişinin kendisinin en güzel yorumlayabileceğini hatırlatmak isteriz. Ve burada bu programımızda bilimsel yaklaşımların yanı sıra kişisel gelişim ve farkındalık açısından da rüyaların nasıl bir rehber olacağını da ele aldık. Hem kitap önerileri bulunduk hem bilimsel çalışmalardan bahsettik. Çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı Berna Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Buyurun Berna Hocam, son sözü size verelim.
Çok teşekkürler hocam. Şimdi sevgili dinleyiciler, şunu hatırlamakta yine fayda var. Hepimizin rüyalarımız ve bilinçaltımız hayatımızın farkında olmadığımız derinliklerine açılan kapılardır aslında. Bu konuda lütfen kendinize zaman ayırın. Düşünün, belki de bir kitap alın ve gerçekten bu büyüleyici dünyayı keşfetmeye başlayın. Bunun için rüya günlüğü oldukça faydalı bir tavsiye olur. Eğer bunu bugüne kadar deneyimlemediyseniz yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü genelde insanlar rüya gördükten sonra sabah kalktığında o rüyaya dair detayları hatırlamazlar. Ama bir rüya günlüğü tuttuğumuzda uyku esnasında o rüyadan uyandıysak, o rüyaya dair hatırladığımız önemli detayları birkaç cümleyle yatağımızın başında bulunan bir minik bir deftere not alabilirsek eğer, bu sadece çok kısa vadede değil ama farklı rüyaları sonrasında geriye dönüp bakıp okuduğumuzda gerçekten bizim için, duygusal travmalarımız için, ruhsal sağlığımız için üzerinde çözmemizi gerektirecek pek çok noktaya hakikaten nokta atışı bir şekilde ulaşabiliyoruz. O yüzden bu çok önemli. Kendimize zaman ayırmak, düşünmek ve bu büyüleyici dünyayı keşfetmek gerçekten çok kıymetli. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.
Hoşça kalın.